Ayrım 6. Maraş Kıyımı, Aziz Tunç. Sayfa 85. C2. Maraş'ta Ermeni Kurum ve Kuruluşlar. Ermeniler yüzyıllardır yaşadıkları bu topraklarda kendi kurumlarını da oluşturmuşlardı. Ermeni okulları, ibadet yerleri, hastaneleri ve gerekli olan diğer tüm kurumları bulunmaktaydı. Ermeniler Osmanlı kaynaklarında Mekatipi Gayrimüslim olarak adlandırılan okulları vasıtasıyla düzenli eğitim yapmaktaydılar. Birinci Dünya Savaşı öncesinde Maraş en fazla Ermeni okulunun bulunduğu kentlerden birisiydi. Maraş'ta bu okulların dışında ayrıca Fransa ve Amerika'ya mensup yabancıların açtığı okullar da vardı ki bunlara Mektep-i Ecnebiye denmekteydi. Osmanlı eğitim sisteminin o zamanki adlarıyla İptidai, Rüşdiye ve İdadi olmak üzere 3 dereceli okulları bulunmaktaydı. Bu derecelendirme ilk, orta ve lise olarak bugüne uyarlanabilir. 1800'lerin ilk yarısında açılmaya başlanan Ermeni okullarının 1901'deki toplam sayısı 23'ü Maraş'ın içinde, 10'u Zeytun'da olmak üzere 33'tür. Maraş'ta Ermeniler, Necla Günay, sayfa 91. Gerek okul sayısı gerek öğrenci sayısı itibariyle Maraş'ta Ermeniler kendi bölgelerindeki diğer halklara kıyasla oldukça ilerideydiler. Maraş Zeytun'da ve Ermenilerin diğer köylerinde çok sayıda Ermeni kilisesi mevcuttu. 1897 yılında 17 Ermeni kilisesi bulunmaktaydı. Kuyucaklı, Kaleatlı, Beyazıtlı, Şeyh, Akdere, Hatuniye, Şekerdere mahalleleri ve Zeytun kazası ayrıca Fırnız bu kiliselerin bulunduğu mahalleler ve yerleşimlerdi. Maraş'ta Ermeniler, Necla Günay, sayfa 86. Ayrıca Maraş'ta Ermenilerin vakıfları, hastaneleri ve toplumsal hayatta ihtiyaç olan diğer kurumları da işlevsel varlıklarını sürdürmekteydiler. Ermenilerin kendi okul, kilise ve diğer kuruluşları dışında belirtildiği gibi Amerika, Alman ve Fransız misyonerlerinin açtığı Hristiyanlara hizmet eden okul, kilise ve benzeri kurumlarda bulunmaktaydı. Maraş'ta Ermeniler, Necla Günay, sayfa 85-86. Konumuzda doğrudan ilgili olmamakla birlikte misyoner okulları olarak adlandırılan bu okullardan çok söz edildiği için birkaç cümle yazmak yanlış olmayacaktır. Bu okullar ve faaliyetleri Türkiye entelektüel dünyasında emperyalizme hizmet eden bir olgu anlamında olumsuzlanırlar. Dünya emperyalistlerinin çeşitli ad ve biçimlerde yaptıkları her türlü faaliyetin kendi çıkarları için yapıldığından herhangi bir kuşku yoktur. Aynı şekilde emperyalistler ulusların ve halkların çeşitli demokratik mücadeleleriyle kendi çıkarları için yararlanmak amacıyla ilişkilenmektedirler. Bu gerçekler tartışmasızdır. Ermeni halkının emperyalistlere dayanmakla, onlara umut bağlamakla nasıl tarihi bir hata yaptığı, misyoner okullarının bu süreçte negatif rollerinin bulunmuş olması Ermenilerin yaşadıklarıyla ortadadır. Bunun yanında bu veya başkaca bir toplumsal gelişmeyle ilgili olarak görüş belirtmek, eleştirmek, karşı çıkmak veya desteklemek gibi düşünsel aktiviteler her düşünce yürüten insanın hakkıdır, kullanılabilir. Bu anlamda Ermeniler ve misyoner okulları ile ilişkilerine dair eleştiriler yapılabilir, karşı çıkışlar olabilir. Fakat söz konusu ezilen bir ulusun yerine tercih belirlemeye çalışmak doğru bir yaklaşım değildir. Osmanlı'nın son dönemlerinde Abdülhamit'e yapılan yardımları, Atatürk'ün emperyalistlerle geliştirdiği ilişkileri ve yapılan yardımları emperyalist ilişkiler çerçevesinde ele alıp eleştirmeyenlerin Ermenileri emperyalistlerden koruma adına misyoner okullarına karşı çıkmaları bir aldatmacadan ve sahte anti-emperyalistlikten başka bir anlam ifade etmemektedir. C3. Maraş Zeytun Ermenilerin ekonomik sosyal durumu. Maraş o yıllarda Halep Viyadeli'ne bağlı sancak durumundaydı. Elbistan, Göksun, Andırın, Maraş'ın kazalarıydılar. Bu dönemde Maraş merkez ile Zeytun kazası belirtildiği gibi Ermenilerin Osmanlı Devleti içerisinde en yoğun olarak yaşadıkları yerleşim birimleriydiler. Şehirdeki ticaret, esnaflık, tıp, kuyumculuk ve diğer birçok zanaat kolları büyük ölçüde Ermenilerin kontrolündeydi. Maraş'ta tüccarın %60'ı Hristiyan idi. Bunlardan Agop Hırlakyan ailesi Maraş Ermenileri arasında en zenginlerinden birisi olarak şehirdeki çarşının büyük bir kısmına sahipti. Maraş'ta misyoner faaliyetleri ve misyoner okulları Mustafa Çubuk, sayfa 59 ve devamı. Maraş Zeytun Ermenilerin ekonomik durumu ile ilgili olarak 1860'ta İngiliz konsolosu T.H. Skene'nin raporuna göre kırsaldaki toprakların tümünün sahibi Müslümanlardır. Hemen hemen şehirlerdeki tüccarların tümü Hristiyandır. Yaklaşık tüm toprağı işleyenler Arap, Kürt ve Türkmen Müslümanlardır. Hemen hemen tüm atölye sahipleri Hristiyandır şeklinde belirtilmektedir. Maraş'ta Ermeniler, Necla Günay, sayfa 144. Burada bir notla araya girmek gerekiyor. Bu bilgileri veren hemen tüm akademisyenler bilerek veya farkında olmayarak her Ermeni'nin zengin olduğu, Ermenilerde yoksullar bulunmadığı gibi tehlikeli ve yanlış bir yanılsamanın doğmasına yol açmaktadırlar. Irkçı tarihçiler tarafından güçlendirilen bu yanılsamayla Ermenilere yapılan zulümle ilgili olarak gizli, içsel bir meşruiyet yaratılmaktadır. Böylece yoksulların geleneksel ve haklı zengin düşmanlığı ırkçılığın hizmetine sunulmuş olmaktadır. Ortaçağ koşullarında Ermenilerin bazılarının şehir merkezlerinde çeşitli ticaret ve üretim faaliyetlerinde bulunmaları, onların ekonomik olarak bazı olanaklara sahip olmalarını sağlamıştır. Bu durum sözü geçenler tarafından hep istismar edilmiş, bir bütün olarak Ermenilerin zenginliğine kanıt olarak değerlendirilmiştir. Halbuki gerçeğin böyle olmadığını teorik izahlara girmeden anlayabilecek pratik bilgilere sahibiz. 1890 yılında Maraş ve çevresinde yaşanan kolera salgınından dolayı bölgeyi gezen bir Osmanlı bürokratı olan Şerafettin Magmumi, Zeytinli Ermenilerinin nasıl zor ve yoksul koşullarda yaşadıklarını, açlıkla pençeleştiklerini anlatmaktadır. Hatta gördüklerinden hareketle Ermenilerin daha verimli topraklara yerleştirilmelerini önerecek kadar Ermenilere acımaktadır. Gezginlerin Gözüyle Maraş, sayfa 75-76. Bu gerçek, konuyla ilgili kalem oynatan hiç kimsenin dikkatini çekmemekte, buna rağmen Ermenilerin zenginliği katliamların haklılığına gerekçe yapılmak istenmektedir. Görüldüğü üzere 1800'lerin sonu, 1900'lerin başında Ermeniler Maraş'ta bugün olduğu gibi ilaç için aransa bulunmayan bir durumda değil, hem ekonomik hem sosyal olarak önemli toplumsal bir varlık ve güç idiler. Hatta örgütlülükleriyle birlikte değerlendirilirse Maraş'ın en etkin toplumsal yapısı olduklarını söylemek yanlış olmayacaktır. Böyle oldukları, o yıllarda Maraş'ın en güçlü ailelerinden biri olarak Beyazıt ailesiyle Ermenilerin ilişkilerinden de görülebilmektedir. Beyazıt ailesi, yerel devlet yetkilileriyle yaşadığı bir sorundan dolayı Maraş Zeytun Ermenilerinden destek ister. Ermeniler olaya müdahale ederek şehrin yönetimine hakim olurlar. Yerel devlet yetkilileri şehirde saklanarak kendilerini kurtarabilirler ancak 10 gün boyunca şehri elinde tutan Ermeniler şehri terk ettikten sonra devlet yetkilileri ortaya çıkarlar. Maraş'ta Ermeniler, Necla Günay, sayfa 233. Bu durum Ermenilerin Maraş üzerindeki etkisini ve gücünü gösteren önemli bir veridir. 1864-1871 yıllarında Osmanlı Devleti'nde uygulanmaya başlanan ıslahat fermanına göre yerel yönetimler yeniden tanzim edilmiş ve düzenlenmiştir. Yapılan bu düzenlemeyle her yerel birim, il, ilçe, kasaba ve köylere bölünmüştür. Yerel yönetimlerde merkezi yönetimi temsil eden vali dışındaki yöneticiler özel olarak belirlenmekteydi. Yapılan bu düzenleme sonucu Ermeniler, Maraş'ın yerel yönetiminde etkin ve yetkin bir toplum olarak yer ve sorumluluk alıyorlardı. Buna göre Maraş'ta bulunan bütün yönetim birimlerinde Ermeniler, Müslümanlarla birlikte bazı birimlerde onlardan fazla olarak, bazı birimlerde eşit sayılarda, bazı birimlerde ise Müslümanlardan daha az olmak üzere yer alıyorlardı. Maraş'ın yerel yönetiminde Ermenilerin yer alması sembolik veya işlevsiz bir yer alış değildi. Tam tersine Ermeniler Maraş'ın yerel yönetiminin her kademesinde ve oldukça etkili bir konumda bulunmuşlar ve yönetimde ciddi ölçüde söz sahibi olmuşlardır. 1914 yılında Osmanlı Meclisi Mebusanı'na seçilen Maraş milletvekillerinden birisi yukarıda adı geçen Ermeni Agop Hırlakyan'dı. Maraş'ta Ermeniler, Necla Günay, sayfa 112. Bu bilgiler göstermektedir ki 1867-1914 yılları arasında Maraş, yerelde Ermenilerle birlikte yönetilen Türklerin, Kürtlerin, Ermenilerin, Çerkezlerin ve az sayıda da olsa Süryanilerin şehriydi. C4. 1895 Zeytun İsyanı. Zeytun o koşullarda Halep'e 56, Maraş'a 12 saatlik mesafede bulunan ve Maraş'a bağlı bir yerleşim birimidir. Aşağı ve yukarı Zeytun olmak üzere ikiye ayrılan, içinden derin bir vadinin bulunduğu, dağlık ve sert bir arazisi olan Zeytun'da nüfusun kahir ekseriyeti Ermenilerden oluşmaktaydı. Bu nedenle Zeytun belli başlı Ermeni yerleşimlerinden birisi olarak kabul ediliyordu. Zeytun'un çevresinde Ermeni, Kürt ve Türk köyleri bulunmaktaydı. Zeytun Ermeni halkı her ezilen halk gibi savaşçılığıyla şöhret kazanmıştı. Daha önce belirttiğimiz gibi bu dönemde Osmanlı topraklarında yaşayan Ermeniler gelişmeler sonucu ortaya çıkan ulusal bilinçle ulusal halkları için ayağa kalkmaya hazırlanıyor, çeşitli çalışmalar yapıyorlardı. Bu amaçla Osmanlı topraklarında örgütlülükler oluşturulmuş, kurumlar yaratılmış, dünyada ve Türkiye'nin başka yerlerindeki Ermenilerle ilişkiler kurulmuştu. Ermenilerin ulusal talepleri için başlatıp sürdürdükleri hareketlilik Maraş Zeytun'da da yaşanıyordu. 1895 yılının Temmuz ayında başlayan çalışmalar çeşitli Ermeni kurumları tarafından yürütülüyordu. Ermenilerin ulusal amaçlarla sürdürdükleri çalışmalarla emperyalist devletlerde ilgiliydiler. Osmanlı Devleti yaşanan ulusal toplumsal hareketliliği önlemek için uğraşırken emperyalistler gelişmelerden yararlanmak istiyorlardı. Kapitalizmin ve emperyalizmin kucağında can çekişen Osmanlı Devleti, Ermenilerin yaşadığı kaynaşmayı bastırmak, Ermenileri zapturapt altına almak için harekete geçti. Planlı ve hazırlıklı bir isyandan önce plansız ve zamansız bir isyanı bastırmak daha kolaydır ve bu konularda Osmanlı Devleti'nin çok fazla tecrübesi vardır. Osmanlı Devleti'nin Ermenilere saldırmak için bahanesi hazırdı. Zeytunlu Ermeniler askere gitmiyor, istendiği ölçüde vergi vermiyorlardı. Osmanlı Devleti Ermenilere saldırmak amacıyla geliştirdiği provokasyon planını bu zemin üzerinde yürütmeye başladı. 19 Ağustos 1895 tarihinde Zeytun Naibi yetkilisi Süleyman Efendi suçlu diye bir Ermeniyi askerlere yakalatır. Gelişmeden rahatsız olan Bozbayır Mahallesi'nin Ermeni halkı bu duruma karşı çıkar ve yakalatılan Ermeninin serbest bırakılmasını istediler. Ermenilerin bu talebini bastırmaya çalışan yerel yönetimin tutumu gerilimin tırmanmasına yol açtı. Olay büyür ve çatışmalar yaşanmaya başladı. 13 Ekim 1895 Pazar günü Maraş'ta çıkan bu çatışmalarla yaratılan gerilim tırmandırılmıştır. Süren silahlı çatışmalar esnasında şehirde bulunan 290 Ermeni öğrenci Maraş Kız Koleji ve İlahiyat Fakültesindeki sığınaklarda saklanmaya mecbur olurlar. Ermenilerin üzerine giden askerler adı geçen kolej ile fakülteyi ateşe verirler. 15 Ekim 1895'te de bir grup Zeytunlu Ermeni ile çevre köylüler arasında 6 saat süren, iki tarafında ağır kayıplar verdiği bir çatışmayla ortamın gerginliği had safhaya ulaşmıştır. Köylülerin suyu ve telefonları kesilmiştir. Yaşanan bu gelişmeler üzerine Ermeni Hınçak Komitesi 19 Ekim 1895 tarihinde isyan başlattığını ilan etmiştir. Ermeni önderleri Baran Agassi ve arkadaşları Zeytun'da Ermeni halkını örgütlemeye, isyanı güçlendirmeye çalışıyorlardı. Ermenilerin yaşadığı Zeytun, Fırnız, Geben, Alabaş köyleri isyan bölgesi olmuştu artık. Bu arada Maraş Mutasarrıfı 22 Ekim 1895'te Maraş'tan asker göndererek Zeytun'a saldırmanın hazırlıklarını başlatmıştır. Bu saldırılar Ermenileri erken öten horoz durumuna sokmak amacıyla yapılmış provokatif kontra saldırılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Osmanlı'nın yerel yöneticileri topyekin imhanın koşullarını oluşturmak için şehirde ve bölgede gerilimi artırarak sonuca gitmeye hazırlanıyorlardı. 23 Ekim 1895 günü akşamı Maraş'ta Karamanlı Mahallesi'nde Protestan Ermenilerin ileri gelenlerinden Karabet Ağa Topalya'nın cesedi bulunmuştur. Şehirde Ermeniler kendilerini güvende görmüyor, korkuyor, dışarı çıkamıyor, işlerine gidemiyorlardı. Benzer bir olay 24 Ekim 1895 Perşembe gecesi yaşanmıştır. Maraş'ın katliamcı unsurları provokatif bir biçimde Maraş İdare Meclisi'nin Ermeni üyelerinden ve Ermeni ileri gelenlerinden Çorbacıyan Agop Efendi'nin evine saldırmışlardır. Bu şekilde başlayıp büyüyen saldırılar ve çatışmalar Ermenilerin yaşadığı diğer mahallelerde, köylerde ve Zeytun'da yoğunlaşarak devam etmekteydi. Yaratılan gerilim işe yaramış, arkasında gelişen saldırılarla Ermenilere iki seçenek dayatılmıştı. Ya saklanacaklar, teslim olacaklar, kaçacaklar veya zamansız, hazırlıksız ve emperyalistlere bağlanan bir isyan başlatıp yenilecekler. Osmanlı komutanı aynı gün askerin isyancılar üzerine top ateşiyle saldırmasını emretti. Ancak durum yerel Osmanlı yönetimini beklediğinden farklı gelişmeye başlamıştı. Ermeniler her şeye rağmen inisiyatif almış, isyanı halka mal ederek büyütmüş, geliştirmişlerdi. Zeytun Ermenileri 26 Ekim 1895 Cumartesi günü 400 askerin bulunduğu Zeytun kışlasını kuşatmışlardır. 30 Ekim 1895'te kışla işgal edilir. 420 Osmanlı askeri silahlarını bırakarak isyancı Ermenilere teslim olmak zorunda kalmışlardır. Zeytun'da Ermenilerin geliştirdiği bu isyan üzerine Osmanlı Devleti Zeytun'a yeni asker kuvvet gönderdi. Askeri komutan olarak dönemin özel harpçı paşaları da vardı Zeytun seferine çıkan. 27 Ekim 1895 tarihinde Maraş'a gelip göreve başlayan paşalardan Mustafa Remzi Paşa'nın ilk işi özel harp taktiklerini uygulamaya başlamak olur. Hafiyeliği, ihbarcılığı geliştirir. Zeytun isyanını bastırmak için harekete geçen özel harpçı paşanın yardımcısı olan Miralay Ali Bey, üniformalarını çıkararak sivil kıyafetleriyle köyleri dolaşır. İsyan hakkında istihbarat almak ve Müslüman Türk-Kürt halkını isyancılara karşı kışkırtmak için. Ayrıca isyan bölgesinin dışında kalmış olan Ermeni köyleri basılarak Ermenilere zulmedilir. Mustafa Remzi Paşa Zeytun'da teslim olmayan isyancı Ermeniler için Babali'ye Osmanlı Devlet Merkezi'ne, Zeytun'da devlete karşı koyan eşkıyayı yok etmek için Zeytun'un topyekin yıkılmasını önerecek kadar özel harpçıydı. Maraş'ta Ermeniler, Necla Günay, sayfa 309. Ancak günün siyasal konjonktüründen dolayı Mustafa Remzi Paşa'nın bu önerisi ve planı padişah tarafından onaylanıp pratiğe geçirilemedi. Ermeniler 1 Kasım'da Zeytun Kalesi'ni işgal ettiler. Garnizonda bulunan Osmanlı askerleri iki topu bırakarak kaçmak zorunda kaldılar. İsyan gelişiyordu. Ermeni Hınçak Komitesi üyeleri Zeytun'da köylüleri toplayarak nizami birlikler şeklinde düzenlendiler. Ermeni köylülerine üniforma ve şapka giydirilerek Ermeni Hınçak bayrağı dağıtıldı. Osmanlı Devleti isyanı bastırmak için Elbistan ve Maraş'ta bulunan 700 askeri Zeytun'a gönderdi. 3 Kasım 1895 Pazar günü Maraş'ta örfi idare ilan edildi ve Divan-ı Harbi örfi kuruldu. 5 gün sonra 8 Kasım 1895 tarihinde güvenlik sağlandığı ileri sürülerek örfi idare kaldırıldı. O günün adlandırmasıyla örfi idare denen sıkı yönetimin ilanı ve 5 gün gibi çok kısa bir sürede kaldırılması aslında Osmanlı Devleti'nin isyanı nasıl bastıracağına dair yeni bir konsept belirlediğini göstermektedir. Yoksa bu kadar kısa bir sürede ne güvenlik sağlanmış olabilir ne de isyan gibi büyük bir toplumsal hareket bastırılmış olabilir. Osmanlı Devleti'nin emperyalist devletlerin baskısının yanında köklü çözüm amacıyla yeni bir saldırı hazırlığının bir parçası olarak sıkı yönetimi kaldırdığı anlaşılmaktadır. Ermenilerin sonradan yaşadıkları bunu göstermektedir. Çünkü aynı günlerde Maraş'ın bağlı olduğu Halep'teki yerel yöneticiler görevden alınarak yerlerine sorunu kökten çözmek isteyen yöneticiler getirtilmiştir. 14 Kasım'da Maraş'ta yapılan saldırılarda 40 Ermeni öldürüldü, 300 Ermeni yaralandı. Şehrin biraz dışında olan Karamanlı Mahallesi'nde 20 Ermeni evi yağmalandı ve bunlardan 5'i yakıldı. Kiliseler ve dükkanlar açılmadı. Osmanlı Devleti, yerel halkları, özellikle Kürtleri ve Çerkezleri Ermenilere karşı kışkırtmış, harekete geçirmişti. Çevre köylerde halk, gavur Ermenileri öldürme işine çıkmaktaydı. Katliamcılık iş olmuştu artık. Ermenileri öldürmek için silahlı Müslüman, Türk, Kürt ve Çerkez milisler örgütlendirilmişti. 18 Kasım'da Ermenilerin yoğun olduğu Akdere ve Kırklar Kilisesi ile benzeri yerlere yönelik tacizler, saldırılar yaşandı. Ermenilerin oturduğu Şekerdere semti tamamen yakılarak yok edildi. 2 gün süren çatışmalarda 150 ev yandı. Müslümanlardan 27, Ermenilerden 98 kişi öldü. 22 Kasım'da Maraş'ta saldırılar ve çatışmalar devam etti. Maraş Ermeniler için ölüm şehri olmuştu artık. Evlerinde bile güvende değillerdi. Yaşamla ölüm arasındaki çizgi belirsizleşmişti. Her an her yaşayan Ermeni çizginin ölüm tarafına geçebiliyordu. 24 Kasım'da Ermeniler dükkanlarını, iş yerlerini açamayarak toplu halde ölümü beklemeye başladılar. 30 Kasım 1895 Cumartesi günü isyanla ilgili olarak Vali Başkanlığında askeri ve mülki erken, ulema, ileri gelenler, eşraf ve ruhani reisler Halep'te bir toplantı yaptılar. Bu toplantıda Hristiyan ruhani liderlerin padişaha bağlılıklarını tekrarlamaları dayatılarak kendi halkına ihanet etmeleri istendi ve sağlandı. Bunun yanı sıra eşkıya dedikleri isyancıları bastırmak için alınması gereken tedbirler belirlendi. 18 Aralık 1895 Çarşamba günü Zeytun isyancıları Osmanlı ordusu tarafından kuşatıldı. Ordu 23 Aralık Pazartesi günü Zeytun'u bombaladı. Yapılan hücumla kale yakılarak kullanılmaz hale getirildi ve Zeytun kontrol altına alındı. Kışkırtılmış Türkler, Kürtler ve Çerkez milisler İslam adına yollarda Ermeni avına çıktılar. Silahsız savunmasız Ermeni kadın, çocuk ve erkekleri görüldükleri her yerde öldürülerek tam bir Ermeni katliamı gerçekleştirildi. Osmanlı Devlet yetkilileri katliamın çapını gizlemek için öldürülen Ermenilerin gerçek sayısını açıklamaktan kaçındılar. Kışta ateşe verilmeden evvel eşkıya ölü ve yaralılarını sürükleyerek kazaya götürdüğünden bunların sayısı tam olarak tespit edilemedi diye yazdılar kayıtlarına. İsyancıların kışlayı ısrarla savunmaları üzerine kışla yakıldı. Tamamen yanan kışlanın ahşap kısmı ve duvarları kullanılmaz hale geldi. 24 Aralık 1895 Salı günü asker Zeytun'u akşama kadar top ve tüfek atışına tuttu. Binlerce Ermeni çukur bir vadide toplu öldürülme korkusu ve endişesi içinde esir olarak tutuldular. Bütün bu baskı ve katliama rağmen Zeytun Ermeni isyanı bastırılamıyordu. İsyanın ana güçleri olan silahlı Ermeniler Zeytun içinde direnişlerini sürdürmekteydiler. Emperyalist devletlerin yetkilileri Ermenileri destekliyor görünerek gelişmeleri Osmanlı Devleti ile pazarlık amacıyla kullanmaya çalışıyorlardı. Bu amaçla arabulucu rolüyle sürece dahil ve müdahil oldular. Böylece emperyalist devletlerin elçileri 28 Aralık'ta toplanarak Halep konsoloslarının Osmanlı Devleti ile Ermeniler arasında aracı olmasını teklif ettiler ve ayrıca önerileri kabul edilirse Ermenileri anlaşma yapmaya zorlayacaklarını belirttiler. Osmanlı Devleti bu zorlamalar karşısında direnebilecek durumda olmadığı için emperyalistlerin önerilerini kabul etti. Bunun üzerine tam olarak bastırılamamış olan Zeytun Ermeni isyanı, emperyalist devletlerin arabuluculuğuyla başlayan Ermenilerle Osmanlı hükümeti arasındaki görüşmeler sonucunda bitirildi. Ermeniler bu isyanla sınırlı, kalıcılığının güvencesinin olmadığı bazı kazanımlar elde etmişlerdir. Elde edilen kazanımların en önemlisi Ermenilerin Zeytun'da kısmi özellik içinde yönetilmeyi ve yerel yöneticilerin Ermenilerde belirlenmesi Osmanlı hükümetine kabul ettirmiş olmalarıydı. Ermeniler elde ettikleri kazanımların sonucu olarak 29 Aralık 1895 tarihinde Zeytun kazası hükümet konağına ve Tekke Manastırı'na Ermeni bayrağını asmışlar ve dalgalanan Ermeni bayrağı Ermeni milisler tarafından mevzilerde siper alınarak korunmuştur. Bu isyanın önemli bir yönü ise daha önce belirtildiği gibi isyancı Ermenilere karşı Türk halkı yanında Kürt ve Çerkes halkının Osmanlı Devleti tarafından kullanılmasıdır. Osmanlı, Ermeni isyanını bastırmak için İslam olgusunu değerlendirmiş, bu olgu üzerinde adı geçen halkları kendi katliamına ortak etmiştir. İngilizler ise aynı şekilde kendilerinin ve müttefikleri Osmanlı'nın bu insanlık suçunu Kürtlerin üzerine atmaya çalışmıştır. İngiliz emperyalistleri Kürtlerin Ermenileri katlettiği iddiasını suçlarını gizlemek için diline dolamıştır. Son bir dipnot olarak bir noktanın altı çizilmelidir. Ermeni katliamı 18 Aralık 1895'te başlamıştır. Maraş katliamının da ilk saldırısı 19 Aralık 1978'de yapılmıştır. Aynı Aralık ayında ve aynı günlerde 93 yıl önce Ermenilere yapılan katliam 93 yıl sonra Kürt ve Türk Alevilere yapılmıştır. Tarih tekerrür etmiyor, evet. Ama ezenlerin sömürü ve baskı politikaları her dönem ve her durumda aynı oluyor. Çünkü amaç değişmiyor. Değişmeyen amaca gidilen araçlar çoğu zaman şaşırtıcı ölçüde benzer olabilmektedir. 6. ayrımın sonu. Sayfa 96.